Ayrım 26.
Dikkatimin bir bölümü hala oradaydı ve Marvin'e hak ettiği ilgiyi gösterebilmek için kendi kendimi uyarmam gerekiyordu. Nörologdan yalnızca kısa bir konsültasyon notu almış olduğumdan Marvin hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum ve o gözlüklü açılış törenini tamamladıktan sonra "Derdin nedir?" diye sorarak başlamıştım seansa. İşte o zaman bizlerin her şeyin kökünde seks olduğunu düşündüğümüzü kendiliğinden öne sürmüştü. Çizelgeyi rulo yapıp kaldırdım. Marvin'e onu daha sonra ayrıntılı olarak incelemek istediğimi söyledim ve hastalığının tüm hikayesini en başından anlatmasını isteyerek seansın ritmini yeniden yerleştirmeye çalıştım. Marvin 6 ay kadar önce ömründe ilk kez baş ağrıları çekmeye başladığını söyledi. Belirtiler klasik migren belirtileriydi. Uyarıcı bir görsel atmosfer, yanıp sönen ışıklar ve onu saatlerce güçsüz bırakıp çoğu kez karartılmış bir odada yatak istirahati gerektiren tek taraflı dayanılmaz bir ağrı. Ve sen de cinsel performansının migreni ateşlediğine inanman için yeterli nedenlerin olduğunu söylüyorsun, öyle mi? Size garip gelebilir, benim yaşımda ve konumumdaki bir erkek için, ama gerçekleri reddedemezsiniz. İşte ispatı. Masanın üzerinde şimdi sessizce duran ruloyu gösterdi. Son 4 ayın her migreninden önceki 24 saat içinde bir cinsel başarısızlık vardı. Marvin kelimelerin üzerine basa basa ukala bir tavırla konuşuyordu. Belli ki önceden provasını yapmıştı. Son bir yıldır şiddetli ruh hali değişmeleri yaşamaktayım. Kendimi iyi hissetmekle dünyanın sonu gelmiş gibi bir duyguya kapılmak arasında hızla gidip geliyorum. Ama hemen bir sonuca atlamayın. Burada daha güçlü bir vurgu için parmağını bana doğru salladı. Kendimi iyi hissediyorum derken mani derecesinde demek istemiyorum. Bana manik depresif tanısıyla lityum tedavisi uygulamaya çalışan nörologlarla geçtim o yoldan. Böbreklerimi mahvetmekten başka bir işe yaramadı. Doktorların neden dava edildiğini anlayabiliyorum. Siz hiç 64 yaşında başlayan bir manik depresyon vakası gördünüz mü? Sizce lityum almam gerekir miydi? Soruları sinirime dokunuyordu. Dikkatimi dağıtıyorlardı ve nasıl yanıt vereceğimi bilemiyordum. Nöroloğunu dava ediyor muydu? Bu işe karışmak istemiyordum. Uğraşacak çok fazla şey vardı. Bir verimlilik çağrısında bulundum. Bu sorulara daha sonra memnuniyetle dönerim. Ama bugün önce şu klinik hikayeni başından sonuna kadar dinlersek zamanımızı en iyi biçimde kullanmış oluruz. Haklısınız, konuyu dağıtmayalım. Evet, söylediğim gibi kendimi iyi hissetmekle kaygılı ve kederli, ikisi bir arada hissetmek arasında gidip geliyorum. Ve baş ağrıları her zaman ben çökkün durumdayken geliyor. 6 ay öncesine kadar hiç başım ağrımamıştı. Ya seksle depresyon arasındaki ilinti? Ben de ona geliyorum. Dikkatli olmalıyım diye düşündüm. Sabırsızlığım belli oluyor. Benim tarzımda değil, kendi tarzında anlatacağı açık. Allah aşkına adamı itip durmaktan vazgeç. Ne diyordum? Buna inanmakta güçlük çekeceksiniz. Son 12 aydır ruh halim tümüyle seksin denetimi altında. Karımla seks iyi olursa dünya parlak görünüyor. Olmazsa tam isabet. Depresyon ve baş ağrıları. Bana depresyon halini anlat. Nasıl bir şey? Sıradan bir depresyon gibi. Kendimi keyifsiz hissediyorum. Biraz daha anlat. Ne söyleyeyim? Her şey karanlık görünüyor. Depresyondayken neler düşünüyorsun? Hiçbir şey. Sorun da bu ya. Depresyonda bu değil mi zaten? Bazen insanlar depresyona girdiğinde bazı düşünceler kafalarında dolanır durur. Ben kendimi yerden yere vururum. Nasıl yani? Sekste her zaman başarısız olacağım, bir erkek olarak hayatımın bittiğini hissetmeye başlarım. Depresyon bir kez bastırdı mı 24 saat içinde mutlaka bir migren başlayacak demektir. Öbür doktorlar bana bir kısır döngü içinde olduğumu söylediler. Dur bakayım nasıl işliyordu bu? Depresyona girdiğim zaman iktidarsız oluyorum ve sonra iktidarsız olduğum için daha çok depresyona giriyorum. Ve tam böyle işte. Ama bilmek bunu engellemiyor. Kısır döngüyü kıramıyor. Peki ne kırıyor? 6 ay sonra artık yanıtı bileceğimi sanırdınız değil mi? Oldukça gözlemci biriyimdir. Hep öyleyim. İyi muhasebecilere bunun için para ödenir. Ama emin değilim. Bir gün seks iyi oluyor ve her şey yoluna giriyor. Neden o günde başka bir gün değil? Elimde bir ipucu yok doğrusu. Ve seans böylece sürüp gitti. Marvin'in yorumu kesin fakat yeterli olmaktan uzak, biraz sinir bozucu ve klişelerle, sorularla, başka doktorların yorumlarıyla süslüydü. Olağanüstü nesnel bir tavrı vardı. Cinsel yaşamının ayrıntılarından söz etmekle birlikte hiçbir utanma, sıkılma ya da daha derin bir duygu belirtisi göstermiyordu. Bir noktada bu zorlama hey ahbap samimiyetinin altına inmeye çalıştım. Marvin, hayatının mahrem tarafları hakkında bir yabancıyla konuşmak senin için kolay olmasa gerek. Daha önce bir psikiyatrla hiç konuşmadığından söz etmiştin. Sorun konuların mahrem oluşuyla değil, daha çok psikiyatri ile ilgili. Psikiyatrlara inanmam ben. Bizim var olduğumuza mı inanmıyorsun? Cılız bir espri için budalaca bir çabaydı. Ama Marvin şaka yollu konuştuğumu fark etmemişti bile. Hayır öyle değil. Onlara güvenim yok benim. Karım Filis'in de yok. Evlilikte sorunları olup psikiyatrlara giden iki çift tanıyorduk. İkisi de boşanmak için soluğu mahkemede aldı. Tetikte olduğum için beni suçlayamazsınız, değil mi? Saatin sonunda henüz bir tavsiyede bulunacak durumda değildim ve ikinci bir danışma saati belirledim. El sıkıştık ve Marvin ofisimden ayrılırken gitmesine sevindiğimi hissettim. Onu tekrar görmek zorunda olduğum için üzülüyordum. Marvin sinirime dokunmuştu. Ama neden? Yüzeyselliği mi, iğneleyişi mi, parmağını bana doğru sallayışı mı, yoksa şu "siz psikiyatrlar" tonu muydu beni rahatsız eden? Nöroloğunu dava etme konusundaki imaları ve beni de olayın içine çekme çabası mı? Çok denetleyici olması mı? Seansı devralmıştı benden. Önce o budalaca gözlük faslıyla, sonra da ben istersem de istemesem de o çizelgeyi elime tutuşturma kararlılığıyla. Çizelgeyi paramparça etmeyi ve her anın tadını çıkarmayı düşündüm. Ama bu kadar sinirlenmek. Pekala, Marvin seansın temposunu bozmuştu. Ne çıkardı bundan? Tok sözlüydü. Derdinin tam ne olduğunu elinden geldiğince anlatmıştı bana. Kendi psikiyatri kavramına göre sıkı çalışmıştı. Çizelgesi ne de olsa yararlı sayılırdı. Benim fikrim olmuş olsaydı hoşuma giderdi. Belki de bu ondan çok benim sorunumdu. O kadar yaşlanmış mıydım? O kadar geri kafalı mı olmuştum? İlk saat tam istediğim gibi yürümezse, huysuzlanıp ter ter tepinecek kadar alışkanlıklarına saplanmış katı biri miydim? O akşam arabamı eve doğru sürerken onun hakkında biraz daha düşündüm. İki Marvin vardı. İnsan olarak Marvin, fikir halindeki Marvin. Sinirime dokunan sıkıcı Marvin, etten kemikten olanıydı. Ama bir proje olarak Marvin aklımı çeliyordu. Şu olağanüstü hikayeyi düşün. Sıradan da olsa dengeli, o ana dek sağlıklı, 64 yaşında bir adam, aynı kadınla 41 yıllık cinsel ilişkiden sonra ansızın, ömründe ilk kez cinsel performansına son derece duyarlı bir hale geliyor. Çok geçmeden tüm ruh ve beden sağlığı cinsel performansına tutsak düşüyor. Olay şiddetli, migreni fevkalade hırpalayıcıydı. Umulmadık, daha önce seksle ilgili olağan dışı sorunları hiç olmamıştı ve aniydi. Tam 6 ay önce olanca gücüyle patlamıştı. 6 ay önce. Besbelli anahtar oradaydı ve ben ikinci seansa 6 ay öncesinin olaylarını araştırarak başladım. O sırada Marvin'in hayatında ne gibi değişiklikler olmuştu? Önemli bir şey olmadı dedi Marvin. İmkansız diye üsteledim ve aynı soruyu pek çok değişik biçimde sordum. Sonunda 6 ay önce Marvin'in emekli olma ve muhasebe şirketini satma kararını almış olduğunu öğrendim. Bu bilgi ortaya yavaş yavaş çıkmıştı. Marvin bana emeklilikten söz etmeye isteksiz olduğu için değil, bu olaya pek az önem verdiği için. Bense başka türlü hissediyordum. İnsanın yaşamındaki evrelerin işaretleri daima önemlidir ve bunların pek azı emeklilikten daha fazla önem taşır. Emekliliğin yaşam yolculuğuna ve yaşamın geçişine ilişkin insanın tüm yaşam projesinin anlam ve önemine ilişkin derin duygular uyandırmaması mümkün müdür? Kendi içine dönüp bakanlar için emeklilik, yaşamı tekrar gözden geçirme, özetleme zamanı, fanilik ve yaklaşan ölüm bilincinin derinleşmesi zamanıdır. Marvin için öyle değildi. Emekliye ilişkin sorunlar mı? Şaka ediyorsunuz herhalde. Bunun için çalışıyordum ben, emekli olabilmek için. İşinle ilgili hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyecek misin? Sadece baş ağrılarını. Ve sanırım onları yanıma almanın bir yolunu bulduğumu söyleyebilirsiniz. Şu migreni kastediyorum. Marvin bir espriye rastlamış olduğu için besbelli kendinden hoşnut sırıttı. Ciddi söylüyorum. İşimde yıllardır yoruldum ve sıkıldım. Neyi özleyeceğimi sanıyorsunuz? Yeni vergi beyannamelerini mi? Bazen emeklilik önemli duyguları harekete geçirir. Çünkü hayatta çok önemli bir kilometre taşıdır. Bize hayatın safhalarını hatırlatır. Ne kadar zamandır çalışıyordun? 45 yıl mı? Ve şimdi ansızın duruyor, yeni bir safhaya geçiyorsun. Ben emekli olduğum zaman sanırım hayatın bir başlangıcı ve bir sonu olduğu ve benim de yavaş yavaş bir noktadan öbürüne geçmekte ve artık sona doğru yaklaşmakta olduğum gerçeği her zamankinden çok daha açık bir biçimde kafama dank edecek. Benim işim parayla ilgili. Oyunun adı bu. Emeklilik aslında artık daha fazla kazanmaya gerek duymayacak kadar çok para kazandığım anlamına geliyor. Daha fazla kazanmanın ne anlamı var ki? Faiz gelirimle rahat rahat yaşayabilirim. Ama Marvin, tekrar çalışmamak ne anlam ifade edecek sana? Bütün ömrünce çalıştın. Hayatın anlamını çalışmakta buldun. Bana öyle geliyor ki ondan vazgeçmekte ürkütücü bir şeyler var. Kimin ihtiyacı var ona? Bazı arkadaşlarım faizlerinin faiziyle yaşayabilecek kadar para biriktirebilmek için kendilerini helak ediyorlar. Delilik diye buna derim ben. Asıl onların bir psikiyatra gitmesi gerek. Söylediklerimiz birbirimizin yanından geçip geçip gidiyordu. Tekrar tekrar Marvin'i kendi içine bakmaya, bir an için bile olsa kozmik bir bakış açısı edinmeye, varoluşunun daha derinlerdeki kaygılarını, fanilik, yaşlanma ve çökme duygularını, ölüm korkusunu, yaşam amacının kaynağını belirlemeye davet ettim. Ama söylediklerimiz birbirimizin yanından geçip gidiyordu. Marvin duymazlıktan geliyor, yanlış anlıyordu. Yüzeye yapışıp kalmış gibiydi. Bu küçük yeraltı gezilerinde tek başıma yolculuk etmekten usanarak Marvin'in ilgi alanlarının daha yakınında kalmaya karar verdim. İşi hakkında konuştuk. Çok küçük yaşlardayken annesinin, babasının ve bazı öğretmenlerinin onu bir matematik dehası olarak gördüklerini öğrendim. Hatta 8 yaşındayken radyodaki Quiz Kids yarışma programının elemelerine katılmış fakat başarısız olmuştu. Hiçbir zaman da o ilk beklentilere uygun bir yaşam sürmemişti. Bunu söylerken içini çektiğini duyar gibi oldum ve bu senin içinde büyük bir yara açmış olsa gerek dedim. Ne kadar iyileşti? Marvin belki de benim kaç tane 8 yaşında çocuğun Quiz Kids'in elemelerinde başarısız olduğunu bilmeyecek kadar genç olduğumu söyledi. Duygular her zaman mantıklı kuralları izlemez. Hatta genellikle izlemezler. Her incinişimde duygularıma teslim olsaydım bugün hiçbir yere varamazdım. Görüyorum ki yaralar hakkında konuşmak sana çok güç geliyor. Yüzlerce kişiden biriydim. Büyük bir mesele değildi. Aynı zamanda görüyorum ki ne zaman sana yaklaşmaya çalışsam bana hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını bildiriyorsun. Yardım almak için buradayım. Bütün sorularınıza yanıt vereceğim. Dolaysız bir yaklaşımın yararı olmayacaktı. Marvin'in incinilebilirliği, paylaşması hayli zaman alacaktı. Geri gelerek somut verileri toplamaya başladım. Marvin, New York'ta yoksul ilk kuşak Musevi bir ana babanın tek çocuğu olarak büyümüştü. Küçük bir şehir üniversitesinde matematik okumuş ve kısa bir süre için lisansüstü öğrenimi düşünmüştü. Ama evlenmek için sabırsızlanıyordu. 15 yaşından beri Phyllis ile flört ediyordu ve maddi olanakları el vermediğinden lise öğretmenliği yapmaya karar vermişti. 6 yıl trigonometri okuttuktan sonra Marvin sıkışıp kaldığını hissetmiş ve hayatta tek önemli şeyin zengin olmak olduğu sonucuna varmıştı. 35 yıl daha o cılız lise öğretmeni maaşını alma fikri katlanılır gibi değildi. Öğretmen olma kararının ciddi bir hata olduğundan emindi ve 30 yaşında bu hatayı düzeltmeye girişmişti. Hızlı bir muhasebe kursundan sonra öğrencilerine ve iş arkadaşlarına veda etmiş ve sonunda hayli karlı olacak olan bir muhasebe şirketi kurmuştu. Kaliforniya'da akıllıca gayrimenkul yatırımlarıyla varlıklı bir adam olmuştu. Bu bizi şu ana getiriyor Marvin. Hayatta buradan nereye gideceksin? Söylediğim gibi daha fazla para biriktirmenin anlamı yok. Ne çocuğum var, burada sesi karardı, ne yoksul akrabalarım, ne de paramı hayırlı davalar için harcama arzum. Çocuk sahibi olmayışın hakkında konuşurken hüzünlü bir halim vardı. Geçmişte kaldı o. O zaman düş kırıklığına uğramıştım ama çok önceydi. 35 yıl önceydi o. Bir sürü planım var. Seyahat etmek istiyorum. Koleksiyonlarımı genişletmek istiyorum. Belki de benim için çocukların yerini tutuyor onlar. Pullar, politik kampanya rozetleri, eski beyzbol formaları ve Reader's Digest'lar. Ardından Marvin'in karısıyla olağanüstü uyumlu olduğunu ısrarla söylediği ilişkilerini araştırdım. 41 yıl sonra hala karımın mükemmel bir hanımefendi olduğunu hissediyorum. Ondan bir gece için uzak kalmayı sevmiyorum. Hatta günün sonunda onu görünce içimin ısındığını hissediyorum. Bütün gerginliğim kayboluyor. Belki de onun benim valyumum olduğunu söyleyebilirsiniz. Marvin'e göre cinsel yaşamları 6 ay öncesine kadar harikaydı. Geçen 41 yıla karşın parlaklığını ve ihtirasını korumuş gibi görünüyordu. Marvin'in dönemsel iktidarsızlığı başlayınca Phyllis önce büyük bir anlayış ve sabır göstermiş ama son birkaç aydır o da sinirli olmuştu. Daha birkaç hafta önce uyarılıp uyarılıp sonra da tatmin edilmeden bırakılmaktan usandığı yolunda homurdanmıştı. Marvin, Phyllis'in duygularına çok önem veriyor ve onun canını sıktığını düşündükçe derinden derine dertleniyordu. Bir iktidarsızlık olayından sonra günlerce kara kara düşünüyor ve dengesini yeniden bulabilmek için Phyllis'ten medet umuyordu. O da bazen sadece Marvin'i hala güçlü bir erkek olarak gördüğünü söyleyip güvenini tazeleyerek moralini yükseltiyordu. Ama Marvin genellikle bedensel rahatlatılmaya ihtiyaç duyuyordu. Phyllis onu duşta sabunluyor, tıraş ediyor, masaj yapıyor ve yumuşak penisini ağzına alıp zonklayarak canına kadar şefkatle öylece tutuyordu. İlkinde olduğu gibi ikinci görüşmede de Marvin'in kendi öyküsüne şaşmayışı bana çok çarpıcı gelmişti. Yaşamının böylesine dramatik bir biçimde değişmiş olması, yön duygusunun, mutluluğunun, hatta yaşama arzusunun şimdi tümüyle penisinin şişkinliğini sürdürüp sürdürememesine bağlı olması konusundaki merakı neredeydi? Artık Marvin'e tedaviye ilişkin bir tavsiyede bulunmanın zamanı gelmişti. Derinlere inen, kurcalayıp açığa çıkaran türden bir psikoterapi için iyi bir aday olacağını düşünmüyordum. Bunun birkaç nedeni vardı. Bu denli az merakı olan birini tedavi etmek her zaman güç gelmiştir bana. Merakı uyandırmada yardımcı olmak mümkünse de bu uzun ve incelikli süreç Marvin'in kısa ve etkin bir tedavi isteğiyle uyuşmayacaktı. Geçen iki saati tekrar düşündüğümde duygularına daha derinlemesine dalması için yaptığım her çağrıya direnmiş olduğunu da fark etmiştim. Anlamıyor görünüyordu. Söylediklerimiz birbirimizin yanından geçip gidiyordu. Olayların içsel anlamıyla hiç ilgilenmiyordu. Aynı zamanda daha kişisel ve dolaysız bir biçimde dikkatini çekme girişimlerimi de dirençle karşılamıştı. Örneğin ona yarası hakkında soru sorduğum ya da benim kendisine yaklaşma çabalarımı görmezlikten geldiğini belirttiğim zaman. Davranış terapisine, davranışların somut taraflarını, özellikle evlilikte iletişimi, cinsel tavır ve uygulamaları değiştirmeye dayanan bir yaklaşım. Başlaması yolundaki resmi tavsiyemi sunmak üzereydim ki Marvin neredeyse sonradan aklına gelmiş gibi hafta boyunca birkaç düş görmüş olduğunu söyledi. İlk görüşmemizde düşleri hakkında sorular sormuştum ve diğer hastaların pek çoğu gibi o da her gece düş görmekle birlikte tek bir düşün ayrıntılarını anımsayamadığı yanıtını vermişti. Düşleri kaydetmek için yatağın yanında bir bloknot bulundurmasını önermiştim. Ama o kadar az içe dönük görünüyordu ki bunu uygulayacağından kuşkuluydum. Ve ikinci seansta da bu konuyu sormayı ihmal etmiştim. Şimdi ise Marvin bloknotunu çıkarmış ve bir dizi düşü okumaya başlamıştı. Phyllis bana iyi davranmamış olduğu için çılgına dönmüş bir haldeydi. Eve gitmek üzere ayrıldı. Ama onu izleyip oraya vardığımda gitmişti. Onu yüksek bir dağın tepesindeki o büyük şatoda ölü bulmaktan korkuyordum. Sonra cesedinin bulunabileceği bir odanın penceresinden girmeye çabalıyordum. Yüksek, dar bir çıkıntının üzerindeydim. Daha ileri gidemiyordum ama çıkıntı o kadar dardı ki dönüp geriye de gidemiyordum. Düşmekten korkuyordum ve sonra atlayıp intihar etmekten korkmaya başladım. Phyllis ve ben sevişmek için soyunuyorduk. Ortağım olan 110 kiloluk Wentworth de odadaydı. Annesi de dışarıdaydı. Devam edebilmek için Wentworth'ün gözlerini bağlamak zorunda kaldık. Dışarı çıktığımda gözlerini neden bağladığımız konusunda annesine ne diyeceğimi bilemedim. Ofisimin tam ön girişinde bir çingene kampı kuruluyordu. Hepsi kirpas içindeydi. Elleri, giysileri, taşıdıkları torbalar. Erkeklerin tehditkar bir tavırla fısıldaşıp kumpas kurduklarını işitiyordum. Yetkililerin onların açıkta kamp kurmalarına neden izin verdiklerini merak ediyordum. Evimin altındaki yer sıvılaşıyordu. Dev bir matkabım vardı ve evi kurtarmak için 65 ayak derinliğe kadar delmem gerekeceğini biliyordum. Delerken sert bir kaya tabakasına çarptım ve titreşimler beni uyandırdı. Olağanüstü düşler. Nereden gelmişlerdi? Onların Marvin'in düşleri olması mümkün müydü? Başımı kaldırıp karşımda neredeyse bir başkasının oturmakta olduğunu görmeyi umarak baktım. Ama o hala oradaydı. Parlayan gözlük camlarının ardında boş gözleriyle bir sonraki sorumu sabırla bekleyerek oturuyordu. Yalnızca birkaç dakikamız kalmıştı. Marvin'e bu düşlerin herhangi bir yönüyle ilgili çağrışımları olup olmadığını sordum. Sadece omuzlarını silkti. Onun için bir muammaydılar. Ben düşlerini istemiştim, o da onları bana vermişti. İşte o kadardı. Bu düşlere karşın belki 8-12 seans sürebilecek bir evlilik terapisi tavsiye etmeye giriştim. Birkaç seçenek öneriyordum. Her ikisini de benim görmem. Onları başka birine havale etmem. Ya da Phyllis'i birkaç seans için bir kadın terapiste havale etmem. Sonra da dördümüzün, Phyllis, Marvin, ben ve Phyllis'in terapisti ortak seanslarda buluşmamız. Marvin söylediklerimi dikkatle dinledi. Fakat yüzündeki ifade o kadar donuktu ki ne hissettiğine ilişkin en ufak bir iz bulamadım. Tepkisini sorduğumda tuhaf bir biçimde resmileşerek önerileriniz üzerine düşünüp size kararımı bildireceğim dedi. Düş kırıklığına mı uğramıştı? Kendini reddedilmiş mi hissetmişti? Emin olamıyordum. Bana o an için doğru tavsiyede bulunmuşum gibi geliyordu. Marvin'de akut bir işlev bozukluğu vardı ve kısa bir bilişsel davranışsal yaklaşıma yanıt vereceğini sanıyordum. Ayrıca bireysel terapiden yarar görmeyeceğine de inanmıştım. Her şey bunun aleyhineydi. Fazla dirençliydi. Meslek dilinde söylenecek olursa psikolojik yatkınlığı pek azdı. Yine de onunla derinlemesine çalışma fırsatını kaçırdığım için üzgündüm. Durumundaki güdüleyici güçler beni büyülemişti. İlk izlenimimin hedefe yakın olduğundan emindim. Eli kulağında emekliliğinin faniliğe, yaşlanmaya ve ölüme ilişkin çok fazla temel kaygıyı körüklemesi ve Marvin'in cinsel hakimiyet yoluyla bu kaygıların üstesinden gelmeye kalkışması. Cinsel eyleme o kadar çok şey bağlamıştı ki aşırı yüklenmiş ve sonunda ezilip gitmişti. Sorunlarının kökünde seksin yattığını söylediğinde Marvin'in tamamen yanıldığına inanıyordum. Tersine seks yalnızca daha temel kaynaklardan fışkıran, kaygı dalgalarını emmeye çalışmak için devreye giren etkisiz bir araçtı. Bazen ilk kez Freud'un bize gösterdiği gibi cinsel kaynaklı kaygılar diğer dolambaçlı yollardan ifade edilir. Belki bunun tam tersi de aynı derecede geçerlidir. Diğer kaygılar cinsel kaygı kimliğine bürünmektedir. Dev matkap hakkındaki düş daha açık olamazdı. Marvin'in ayaklarının altındaki yer sıvılaşıyordu. Temelsizlik için esin dolu bir görsel imge ve o da penisiyle 65 ayak yani 65 yıl aşağıya doğru delerek bununla mücadele etmeye çalışıyordu. Öbür düşler, Marvin'in sakin dış görünüşünün altında vahşi bir dünyanın varlığını kanıtlıyordu. Ölüm, cinayet, intihar, Filiz'e karşı öfke, kendi içinden püsküren pis ve tehditkar hayaletlere ilişkin korkularla kaynayan bir dünya. Filiz'le sevişeceği odadaki gözleri bağlı adam özellikle merak uyandırıyordu. Cinsel sorunları araştırırken sevişme sırasında ikiden fazla insanın hazır bulunup bulunmadığını sormak daima önemlidir. Başkalarının, anne ve babanın, rakiplerin, başka sevgililerin hayaletlerinin varlığı cinsel eylemi büyük ölçüde karmaşıklaştırır. Ama hayır, davranış terapisi en iyi seçimdi. En iyisi bu yeraltı dünyasının kapağını mühürlü tutmaktı. Bu konuda düşündükçe merakıma gem vurduğum ve hastanın çıkarları adına kendimi düşünmeden sistematik biçimde hareket ettiğim için daha da memnun olurdum. Oysa psikoterapide akılcılık ve kesinlik pek seyrek ödüllendirilir.